Ayrım 43, sayfa 605. 2. İlçe hastanesinden bir düzine kadar doktor, küçük tıbbi bir ekip kurup Sovyetler Birliği'nden gelen bir tıp uzmanı gözetiminde Pavlov'un teorisini uygulayınca sonunda memeleri olan aşkımdan kaynaklanan süte bağımlı iştahsızlığım tedavi edildi. Bu ağır boyunduruktan kurtulunca ortaokula gitmeye başladım. Çarçabuk mezun olup Dalan şehrindeki ortaokul öğrenciler arasında en iyisi oldum. O günler hayatımın altın yıllarıydı. En devrimci bir aileyle en akıllı bir kafaya sahiptim. Sağlığım ve fiziğim yerindeydi. Kız öğrenciler bana bakarken utançla gözlerini kaçırıyordu. İştahım da yerindeydi. Öğrenci kantininde bir elimde yemek çubuğuna dizdiğim çörekler, bir elimde iri bir yeşil soğan. Bir yandan gülerek konuşuyor, bir yandan da lokmaları çiğnemeden yutuyordum. 6 ay içinde 2 sınıf atlayıp 3. sınıfların Rusça dersinde sınıf temsilcisi oldum. Başvuruda bile bulunmadan gençlik birliğine seçildim. Hemen ardından hızla şube propaganda komitesi üyeliğine atındım. Buradaki en önemli görev şarkı söylemekti. Rusça, Rus halk şarkıları söylüyordum. Süt gibi zengin ve yeşil soğan gibi tok. Güçlü bir sesim olduğundan ne zaman şarkı söylesem etrafımdaki diğer sesleri bastırıyordum. Kısacası 1950'lerin ikinci yarısında Dalan Şehri Ortaokulu'nda en parlak yıldız bendim. Sovyet uzmanlara tercümanlık yapmış olan Hua öğretmen çok güzel bir kadındı. Ve onun en sevdiği öğrencisi de bendim. Sınıfta beni defalarca övdü. Benim yabancı dil öğrenmeye yetenekli olduğumu söyledi. Rusça seviyemi ilerletmek için Sovyetlerin Çita bölgesinden 9. sınıfa giden bir kız öğrenciyle mektup arkadaşı olmamı ayarladı. Mektup arkadaşım Çin'de çalışmış, Sovyet uzmanlarından birinin Natasha adlı kızıydı. Birbirimize fotoğraf gönderdik. Natasha siyah beyaz fotoğrafın içinden bana hafif bir şaşkınlık taşıyan gözleriyle bakıyordu. Kirpikleri gür ve kıvrımlıydı. Chang Wanyintong'un kalbi hızla çarpıyordu. Sıcak kanının beynine hücum ettiğini duyumsadı. Fotoğrafı tutan eli titremeye başladı. Natasha dolgun dudaklarını büzmüştü. Dudaklarının arasından gümüş gibi parlayan dişleri görünüyordu. Ilık bir orkide kokusu gözlerine doğru yükseliyordu. Tatlı bir his burnunu kaşındırdı. Natasha'nın lepiska saçlarının ipeksi omuzlarına dökülüşünü izledi. Kızın üzerindeki annesine ya da ablasına ait olan göğüs dekolteli elbise küçük arsız memelerinin üzerinden gevşekçe dökülüyordu. Uzun ince boynu ve dekoltesi geriye hayal edilebilecek pek bir şey bırakmıyordu. Yintok'un gözleri nedense yaşlarla doldu. Göz yaşları gözlerini bulanıklaştırınca Yintok kızın memelerini çok net bir şekilde görmeye başladı. Tatlı bir süt kokusu Yintok'un ruhunu sardı. Sanki uzaklardan, ta kuzeyden gelen bir çağrıyı duyar gibi oldu. Uçsuz bucaksız kırlar, melankolik kuş ağaçlarının sardığı sık bir orman, ormanın içinde küçük ahşap bir kulübe, buz ve kar kaplı çam ağaçları. İşte böylesine güzel sahneler sanki yabancı bir filmi izliyormuş gibi Yintok'un gözlerinin önünden geçiyordu. Bu sahnelerin ortasında kucağında bir buket mor çiçek olan Natasha duruyordu. Shangguan Yintok iki eliyle yüzünü kapayıp mutluluk gözyaşları döktü. Gözyaşları parmaklarının arasından süzülüyordu. Shangguan, ne oldu sana diye sordu sivri çeneli bir kız öğrenci çekinerek Yintong'un omzuna vurup. Yintong telaşla fotoğrafı saklayıp bir şeyim yok, yok bir şey dedi. Shangguan Yintong o gece yarı uyur yarı uyanık haldeydi. Natasha'nın elbisesinin eteği tüm gece Yintong'un gözleri önünde bir aşağı bir yukarı salınıp durdu. Yintong kusursuz bir Rus aksanıyla ona bir sürü tatlı söz söyledi. Ama kızın ifadesi sürekli değişiyor, bazen mutlu, bazen de öfkeli oluyordu. Bu ani değişimler Yintong'u heyecanın zirvesinden umutsuzluğun en dibine kadar çekiyordu ama hemen ardından gelen kışkırtıcı bir gülümsemeyle dipsiz kuyulardan geri çıkıveriyordu. Gün aydınlandığında at ranzada uyuyan iki oğlan babası Zhou Fengnian adlı bir adam Yintong'a çıkıştı. Shangguan Yintong, anladık iyi Rusça biliyorsun ama insanların uyurken rahatsız etmemelisin. Ağrıdan başı çatlayacak olan Yintok zor da olsa Natasha'yı aklından uzaklaştırıp Zhou Fengyan'dan acı içinde kıvranarak özür diledi. Zhou Fengyan onun kireci dönmüş yüzünü ve ağzından çıkan köpükleri görünce şaşkınlıkla ''Shangguan hasta mısın?'' dedi. Yintok acı içinde başını salladı. Düşünceleri kaygan bir yamaçta ilerleyen bir arabaya benziyordu. Aniden kontrolünü kaybettiğinde dağın eteklerine doğru yuvarlanmaya başladı. Yamacın altındaki çayırda mor çiçekler açmıştı. Güzel Natasha eteğini toplayıp hiç ses çıkarmadan ona doğru koşturdu. Yintong ranzanın direklerinden birine sıkıca tutunup başını direğe vurmaya başladı. Zhou Fengnian, siyasi eğitmen, Xiao Jing Yingang'ı çağırdı. Shio bir zamanlar silahlı işçi tugayında çalışmış, gerçek bir proleterdi. Mini etek giydiği için Hua öğretmeni vurmaya yemin etmişti. Ona göre etek giymek ahlaksal bir yozlaşmanın ürünüydü. Shio'nun yüzü çelik gibi sertti. Karanlık küçük gözleriyle Shangguan Yintong'a bakınca Yintong'un kaynayan bir suyu andıran beyni kısa bir süre dondu kaldı. Kendini birden korkunç bir kafana sıkışmış hissetti. Shangguan Yintong, neyin var senin böyle diye sordu Shio Jingkang sert bir tavırla. Shio Jingkang, seni tepsi suratlı hüdük. Seni çağıran oldu mu ki? Git de kendi işine bak sen dedi Yintong adamın sertliğinin kendisini Natasha'nın pençesinden çekip kurtaracağını umarak. Sonradan olacakların hiçbiri umurunda bile değildi. Tek derdi o anda adamı iyice kızdırmaktı. Shio Jingkang, Shangguan Yintong'un kafasına bir yumruk atıp ''Sen anasını siktiğimin sik kafalısı, hangi cüretle bana küfredersin? Huo Lina'nın sümüklü sevgilisi bu işten paçasını sıyıramayacak.'' dedi. Shangguan Yintong kahvaltıda çıkan mısır lapasına bakınca birden midesi bulandı. Korkuyla şunun bilincine vardı. Anne sütü dışındaki tüm yiyeceklere karşı olan iştahsızlığım tekrar yükseltti. Lapa dolu kaseyi kaldırdı, çamurlu zihninde geriye kalan son bilinç kırıntılarını toplayıp kendini lapayı içmeye zorladı. Ama bakışları kaseye odaklanınca lapanın içinde canlı canlı oynayan bir çift meme gördü. Kase elinden kayıp yere düşünce paramparça oldu. Kaynar lapa ayakları üzerine döküldüğünde bile hiçbir şey hissetmedi. Sınıf arkadaşları çığlıklar atarak onu revire götürdüler. Okul doktoru ayağındaki kaynar lapayı temizleyip üzerine merhem sürdü. Shangguan Yintong gözlerini duvardaki anatomi ve fizyoloji resimlerine dikti. Doktor ağzına bir termometre koyunca dudaklarını sanki meme emiyormuş gibi büzmeye başladı. Doktor ona sakinleştirici bir iğne yapıp arkadaşlarına onu yurda götürmelerini söyledi. Natasha'nın fotoğrafını paramparça edip okulun arkasındaki nehre fırlattı. Parçalara ayrılmış olan Natasha nehrin akışına kapadı. Küçük bir girdaba sürüklenip bir süre ödenendi. Parçalanmış Natasha'nın girdabın içinde yeniden tek parça olup bir deniz kızına dönüştüğünü gördü. Suyun içinde çırılçıplak zıplarken ıslanmış saçları kalçalarına dökülüyordu. Natasha başını üzgün bir ifadeyle eğince boynundan su damlaları süzüldü. İki eliyle olgunlaşmış bir meyve gibi kızarmış olan taze memelerini tutuyordu. Tanıdık ve hüzünlü bir halk şarkısı nehrin üzerinden kıvrılarak yükselmeye başladı. Natasha Shangguan Yintong'a suçlar gibi bakıyordu. Onun otist sesini duydu. Çok kötü kalplisin. Shangguan Yintong kalbine bir bıçağın saplandığını ve memelerden dalga dalga gelen kokunun kendini boğduğunu hissetti birden. Onu nehre kadar izleyen sınıf arkadaşları Shangguan Yintong'un kollarını iki yana açıp bir şeyler geveledikten sonra nehre atladığını gördüler. Bazıları nehre doğru koşturdu. Bazıları da okula doğru koşturup yardım çağrısında bulundular. Shangguan Yintong nehre dalınca Natasha'nın sazlıkların arasında bir balık gibi yüzdüğünü gördü. Ona seslenmeye çalışırken bir sürü su yuttu. Gözlerini açtığında kendisini annesinin kangında yatarken buldu. Aklı bomboştu. Kulaklarında soğuk ve sert bir rüzgarın elektrik tellerine doğru eserken çıkardığı o ses uğulduyordu. Oturmaya yeltendi ama annesi tarafından engellendi. Annesi keçi sütü dolu biberonla besledi onu. Belli belirsiz bir şekilde keçisinin ölmüş olduğunu hatırladı. Acaba biberondaki süt nereden geliyordu? Zihnine göz geçiremeyince yorgun gözlerini kapadı. Trans halindeyken annesi ve büyük ablasının şeytan çıkarmadan bahsettiklerini duydu. Ama sesleri sanki biberonun içinden çıkmaya çalışıyormuş gibi çok ince ve çok uzaktan geliyordu. Annesi büyülenmiş bu dedi. Ablası ne büyüsü dedi. Annesi bence kötü bir tilki ruhu tarafından ele geçirilmiş dedi. Ablası şu dul olmasın hayattayken bir tilki perisine tapardı o dedi. Annesi haklısın dedi. Of tam da Yintong'umuza kavuşmuşken tam da şu hayatımızda biraz da olsun iyi günler geçiriyorken dedi. Ablası ana şu iyi dediğin günler bana işkence gibi geliyor. O yarım adam yok mu beni ezip öldürecek bir köpeğe benziyor ama işe yaramaz bir köpek. Ana eğer bir şey yaparsam sakın kızma bana dedi. Annesi niye sana kızayım ki dedi. Shangguan Yintong iki gün yattıktan sonra zihni yavaş yavaş açıldı. Natasha'nın görüntüsü ara ara gözlerinin önüne geliyordu. Yintong yüzünü yıkarken leğenin içinde kızın ağlayan yüzü beliriyordu. Aynaya baktığında kızın gülen yüzünü görüyordu. Gözlerini kapadığında kızın nefesini duyuyordu. Hatta onun o yumuşak saçlarını yüzünde hissediyor ve kızın sıcak parmaklarının vücudunda gizlendiğini duyumsuyordu. Oğlunun bu tuhaf davranışlarından ürken Shanguando, küçük bir kız çocuğu gibi ellerini ovuşturup ağlayarak onu takip ediyordu. Yintok, kuru sarı yüzünün yansıdığı bir su fıçısına doğru, "O burada," dedi. "Kim?" diye sordu Shanguando. "O." "O kim?" "Natasha." "O çok mutsuz." Shanguando oğlunun elini fıçıya soktuğunu gördü. Fıçıda sudan başka bir şey yoktu ama heyecan içindeki oğlu fıçının içine anlayamadığı bir dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Shanguando oğlunu yana çekip fıçının ağzını kapadı. Ama Yintong çoktan leğenin yanına diz çökmüş, leğenin içindeki su perisiyle kent dilinde konuşuyordu. Shanguando leğenin içindeki suyu boşalttığında oğlunun bu kez de dudaklarını pencereye dayamış, sanki kendi yansımasını öpmek istiyormuş gibi bir halde yakaladı. Shanguando oğluna sarılıp çaresiz bir halde ağlamaya başladı. "Oğlum, oğlum benim, ne oldu sana böyle? Anan seni binbir zorluklarla büyüttü. Başımızı dik tutmak için çok çabaladım. Bu hale geleceğini hiç bilemedim." Shanguando'nun yüzünde pırıl pırıl parlayan gözyaşı damlaları vardı. Shangguan Yintong, Natasha'nın bu damlaların içinde olduğunu gördü birden. Bir damladan diğerine atlıyordu dans eder gibi. "İşte burada," diye deli gibi bağırıyordu Yintong annesinin yüzündeki damlaları göstererek. "Sakın kaçma Natasha." "Kız nerede?" diye sordu annesi. "Gözyaşlarının içinde," diye cevapladı Shanguan Yintong. Shanguanlu telaşla gözyaşlarını sildi. Shanguan Yintong gözünün içine kaçtı diye bağırdı. Shanguanlu sonunda nerede bir yansıma varsa Natasha'nın orada belirdiğini anladı. Evde içine su konulan ne varsa üzerine örttü. Aynaları toprağa gömdü, pencere camlarına siyah kağıtlar yapıştırdı. Hatta oğlunun gözlerinin içine bakmasından bile kaçınır oldu. Ama Shanguan Yintong Natasha'yı karanlıkta bile görmeye başladı. Her yerde Natasha'yı görmekten kaçınmaktan deli gibi onun peşine düşme aşamasına geçmişti artık. Natasha da her yerde olabilme aşamasından bir yerlerde gizlenme aşamasına geriledi. Yintong duvarların karanlık köşelerine seslenir oldu. "Natasha, dinle beni," diyerek duvara doğru koşturup kafasını çarptı. Natasha da dolabın altındaki bir fare deliğine kaçtı. Yintong yüzünü fare deliğine iyice yaklaştırıp deliğe girmeye çalıştı. Zihninde kendini gerçekten de deliğin içinde buldu. Kıvrımlı tüneller boyunca ilerleyip kızın peşine düştü. Bir yandan da arkasından bağırıyordu. "Natasha, kaçma benden. Benden niye kaçıyorsun?" Natasha başka bir delikten dışarıya çıkıp gözden kayboldu. Yintong her yere bakındı. Sonunda Natasha'nın vücudunun iyice çekilerek duvarda kağıt inceliğinde bir iz bıraktığını keşfetti. Duvara doğru atılıp iki eliyle sanki Natasha'nın yüzünü okşarmış gibi duvarı yoklamaya başladı. Natasha eğilip onun koltuk altından süzülüp saçı kıçıverdi. Hemen bacanın içine girince yüzü gözü kurum içinde kaldı. Yintong sobanın yanına diz çöküp onun gri yüzündeki kurumları çıkarmaya çalıştı ama onun yüzündeki griliği çıkaracağına kendi yüzünü kapkara yaptı. Artık ne yapacağını bilemeyen annesi yere diz çöküp secde ederek uzun yıllardır mesleğini icra etmemiş olan büyük şeytan kovucu Ermiş Maya seslendi. Ruhların adamı üzerinde siyah bir cübbe ve saçları omuzlarına dağılmış bir halde yalınayak geldi. Ayaklarının üzerinde kırmızı bir boya vardı. Elinde şeftali ağacından bir kılıçla kimsenin anlamadığı bir şeyler mırıldanıyordu. Shanguan Yintong onu görür gelmez aklına onun hakkında anlatılan mucizevi hikayeler geldi. Birden ağız dolusu sirke içmiş gibi titreyerek kendine geldi. Karışık zihninde bir çatlak oluştu ve Natasha'nın görüntüsü kısa bir süreliğinde olsa ortadan kayboldu. Ermiş'in korumsu bir yüzü ve ona ürkütücü bir ifade veren pörtlek gözleri vardı. Öksürdü ve ıslak tavuk bokunu andıran beyaz bir balgam tükürdü. Şeftali ağacından yapılmış kılıcını havada sallayarak tuhaf bir şekilde dans etmeye başladı. Birkaç kez sıvladıktan sonra yorulmuş olacak ki leğenin yanında ayakta dikildi. Bir büyü mırıldanıp leğenin içine tükürdü. Daha sonra iki eliyle tuttuğu kılıcıyla leğendeki suyu karıştırmaya başladı. Leğendeki su bir süre karıştırıldıktan sonra hafiften kızardı. Ermiş birden yine dans etmeye koyuldu. Sıplamaktan yorulunca yine suyu karıştırdı. Leğenin içindeki su kan kırmızısına döndü. Kılıcını atıp yere oturduktan sonra derin derin nefes aldı. Sonra Shanguan Yintong'u çekiştirerek "Bak bakalım leğenin içinde ne var?" dedi. Shanguan Yintong leğenin içinde yükselen bir çeşit çin ilacı kokusu aldı. Leğenin içindeki bir ayna gibi durgun olan kırmızı suya dikkatle baktı. Suyun içine yansıyan yüzü görünce çok şaşırdı. O hayat dolu olan Yintong birden nasıl da bu bitkin, yüzü kırışıklıklarla kaplı, çirkin genç adama dönüştü diye acıyla düşündü. "Ne görüyorsun?" diye üsteledi Ermiş. "Natasha'nın kanlı yüzü. leğenin dibinden yavaşça yükselip kendi yüzüyle iç içe geçti. Natasha elbisesini çıkarıp o güzel memelerin üzerindeki kanayan yarasını gösterip ''Changuan Yintong, ne kadar kötü kalpsin'' diye fısıldadı. ''Natasha'' diye haykırdı Yintong acıyla başını suya daldırıp. Ardından Ermiş'in annesiyle ablasına şöyle dediğini duydu. ''Tamamdır, oldu bu iş, onu içeriye taşıyın.'' Changuan Yintong ayağa fırlayıp Ermiş'in üzerine çullandı. Hayatında ilk kez birine saldırıyordu. Cesareti göğü bile sarabilirdi. Saldırdığı kişi şeytanlar ve hayaletlerle uğraşan biriydi ne de olsa. Natasha için her şeyi göze almıştı. Sol elini uzatıp Ermiş'in beyaz keçi sakalını tutup var gücüyle aşağı çekince Ermiş'in ağzı kara bir delik gibi açıldı. Ermiş'in leş gibi kokan salyaları aktı eline. Yaralı memelerini bir eliyle kapatan Natasha, Ermiş'in dilinin üzerine oturmuş hayranlık dolu gözlerle Yintong'a bakıyordu. Aldığı gazla Ermiş'in sakalına bu kez iki eliyle birden asıldı. Ermiş'in vücudu ortaokul coğrafya kitabında gördüğü aslan vücutlu sfenks heykelleri gibi acıyla büküldü. Ermiş şeftali kılıcıyla Yintong'un bacaklarına vurmaya başladı. Ama Natasha'nın sayesinde Yintong bacaklarında ağrı hissetmedi. Ama ağrı duysa bile Natasha Ermiş'in ağzının içinde olduğundan adamı bırakmazdı. Ermiş'i elinden kaçırırsa olacak korkunç sonuçları düşündü. Ermiş Natasha'yı hamur gibi çiğnedikten sonra yutacak ve bir güzel sindirecekti. Ermiş'in ne kadar da pis bir midesi vardı. Bu iblis büyü yapıp kızı öldürecek. Bu küçük ve sevimli iblis Yintong için şeytanın başını öğütecek. Bir elişi kağıdını kesip ondan bir güvercin yapacak kadar sevimli ne de olsa. Bir tencere suyun içine kağıt bir gemi koyup ardından gemiye binecek. Bir gecede Japonya'ya varıp ertesi günün akşamı geri döndüğünde yanında babası yesin diye bir de bir sepet dolusu Japon narenciyesi getirecek. Ne kadar sevimli değil mi? Seni büyüleriyle göğü bile denen Ermiş seni. Neden Natasha'ya zarar vermek istiyorsun? Natasha atla çabuk oradan diye heyecanla bağırdı. Ama Natasha sanki sağırmış gibi Ermiş'in dilinde oturmaya devam ediyordu. Birden Ermiş'in sakallarının gittikçe kayganlaştığını hissetti. Natasha'nın memelerinden süzülen kan Ermiş'in sakallarına bulaşmıştı. Ellerini daha da sıkılaştırıp iyice asıldı Ermiş'in sakallarına. Elleri kan kırmızısına döndü. Ermiş kılıcını fırlattı. Serbest kalan elleriyle Changuan Yintong'un kulaklarına yapışıp iki yana çekmeye başladı. Yintong'un ağzı kendiliğinden açılıverdi. Annesi ve ablasının çığlıklarını duydu. Ermiş'in sakallarına öyle bir yapışmıştı ki ölse dahi bırakmazdı. İki erkek avluda daireler çizerek dönmeye başladı. Annesi ve ablası da onlarla birlikte dönmeye başladı. Dönerlerken Yintong'un ayağı bir şeye takılınca sakallar ellerinden kurtulur gibi oldu ama hızla geri yapıştı. Ermiş bu fırsattan yararlanarak Yintong'un elini ısırıverdi. Böylece Yintong dezavantajlı bir duruma düştü. Ermiş kulaklarını neredeyse kökünden koparacaktı. Elinin üzeri ise Ermiş tarafından kemiğine kadar kemirilmişti. Acı bir çığlık attı. Kalbindeki acı etindeki acıdan çok daha kötüydü. Birden gözleri bulanıklaştı. Çaresizce Natasha'yı düşündü. Natasha Ermiş tarafından yutulmuş ve şimdi onun mide sıvılarıyla sindiriliyor olmalıydı. Ermiş'in dikenli mide çeperi kızı hamur gibi acımasızca yoğuruyordu. Yintong'un gözlerinin önündeki bulanıklık bir mürekkep balığının karnı gibi kuzguni bir karanlığa büründü. İçki almak için dışarıya çıkmış olan Dilsiz Sun avluya girdi. Keskin bir göz ve bir askerin zengin deneyimleriyle neler olup bittiğini hemen anladı. Hiç acele etmeden elindeki içki şişesini batı kanadındaki odanın duvar dibine bıraktı. Şanganlu, Yintong'u kurtar diye bağırdı. Dilsiz Sun neredeyse hiç çaba sarf etmeden birkaç manevrada Ermiş'in arkasına geçip iki elindeki küçük tabureleri aynı anda Ermiş'in baldırlarına geçirdi. Ermiş sıçradığı gibi kendini yerde buldu. Dilsiz'in tabureleri ikinci kez havalanıp bu kez yerdeki Ermiş'in kollarına iniş yapınca Yintong'un kulakları serbest kaldı. Dilsiz'in tabureleri Ermiş'in kulaklarına inince Ermiş Yintong'un elini ağzından tükürüverdi. Ermiş yerde acı içinde yuvarlandı. Kılıcını almak için uzandı ve ağzını sımsıkı kapadı. Dilsiz Sun kükreyince Ermiş tir tir titredi. Changuan Yintong salya sümük ağlıyordu ama hala Ermiş'in üzerine saldırmak istiyordu. Ermiş'in karnını yarıp Natasha'yı kurtarmak istiyordu. Fakat annesi ve ablası onu sımsıkı sarmışlardı. Ermiş yere çökmüş olan kaplan Dilsiz Sun'un yanından hızla geçip uçarcasına kaçtı. Changuan Yintong'un bilinci yavaş yavaş açıldı ama iştahı için aynı şeyi söylemek çok zordu. Annesi bölge şefiyle konuşunca bölge şefi hemen birini yollayıp bir süt keçisi satın aldı. Yintong zamanının çoğunu Kang'ın üzerinde uzanarak geçiyordu. Arada sırada Kang'dan inip bacaklarını esnetiyordu. Bakışları hala bomboştu. Natasha'yı ve onun kanayan memelerini düşündükçe gözleri doluyor, gözyaşları ok olup süzülüyordu. Hiç konuşacak hali yoktu. Arada kendi kendine bir şeyler mırıldansa da birinin geldiğini görünce hemen ağzını kapatıyordu. Buz bulanık bir sabah Kang'a uzanmış tavana bakıyordu. Daha az önce Natasha'nın yaralı memeleri için ağlamıştı. Burnunun tıkandığını, başının döndüğünü ve ağır bir uykunun üzerine çökmekte olduğunu hissetti. Bu sırada Shangguan Lady ve Dilsu'nun odasından gelen insanın tüylerini diken diken eden keskin bir çığlık tüm uykusunu kaçırdı. Kulaklarını dikip etrafı iyice dinledi ama yorgun kulakların uğuldamasından başka bir şey duymadı. Tam gözlerini kapatmak üzereydi ki bir çığlık daha duydu. Bu çığlık bir öncekinden daha uzun ve daha korkutucu bir çığlıktı. Kalbinin atışı hızlandı ve kafa derisi gerildi. Meraktan Kang'dan aşağı indi. Parmak uçlarında sessizce yürüyüp doğu kanadındaki odanın kapısına vardı. Kapının üzerindeki çatlaktan Kang'a doğru baktı. Çırılçıplak soyunmuş olan Dilsu'nun kapkara, dev bir örümcek gibi Shangguan Laiti'nin o ince ve yumuşak beline sımsıkı sarılmıştı. Çekirge gibi kocaman açılmış ağzından köpükler çıkararak Laiti'nin memelerini ısırıyordu sırayla. Laiti o uzun mu uzun boynunu Kang'ın kenarından aşağı sarkıtmış, yukarıya bakan yüzü bir lahanın dış yaprakları gibi beyazlamıştı. Shangguan Yintong'un yıllar önce eşek ağılında gördüğü sararmış çöreklere benzeyen o iki iri meme Laiti'nin göğüs kafesinin üzerinde taşlı gibi uzanıyordu. Meme uçlarından kan akıyordu. Göğsünün ve kollarının üzeri yara izleriyle kaplıydı. Laiti'nin aslında pürüzsüz bir beyazlığa sahip olan vücudu, Dilsu'nun altında pulları kazınmış bir balık ölüsüne dönmüştü. İki uzun ve çıplak bacağı Kang'ın üzerinde dövülmüş gibi aşağı sarkıyordu. Shangguan Yintong içli içli ağlamaya başladı. Dilsu Kang'ın baş ucundaki içki şişesini alıp kapıya doğru fırlattı. Shangguan Yintong uçarcasına avluya koştu. Bir tuğla parçası alıp pencereye fırlattı. Dilsiz diye sövdü ardından. Ölümün çok feci olacak. Daha cümlesini yeni tamamlamıştı ki kendini çok yorgun hissetti. Natasha'nın görüntüsü gözlerinin önünde belirip birden duman gibi havaya karıştı. Dilsiz demir gibi yumruğuyla pencereyi kırdı. Shangguan Yintong korkuyla birkaç adım gerileyip ta çınar ağacının altına kadar gitti. Yumruk geri çekilince pencerede açılmış olan delikten sarı bir çiş demeti fışkırıp pencerenin kenarındaki plastik borudan aşağı süzülerek pencerenin altındaki işeme kovasının içine damlamaya başladı. Yintong öfkeyle dişlerini sıkıp yan odaya doğru gidince kapının önünde çok tuhaf biriyle karşılaştı. Bu adam belini iyice bükmüştü ve uzun kollarını hassizce arkasından sürüklüyordu. Saçları kazınmış, kaşları beyazlamıştı. İnce ve sık kırışıklıklarla çevrili iki iri kara gözü vardı. Gözlerindeki ifade o kadar derindi ki insan bakmaya korkuyordu. Tüm yüzü irili ufaklı mor yara izleriyle kaplıydı. Kulakları hırpalanmıştı. Sanki sıcaktan değil de soğuktan yanmışlar ve küçülerek maymun kulağa kadar kalmışlardı. Üzerinde bedenine uymayan, yüksek yakalı ve naftalik kokan gri bir tunik giymişti. Kemikli ve tırnakları kırılmış iki koca el adamın iki yanında istemsizce titriyordu. ''Kimi arıyorsun?'' diye püskürdü Shangguan Yintong iğrenen bir tonda. Bu adamın Dilsiz'in silah arkadaşlarından biri olduğundan emin bir tavırla. Adam Yintong'a saygıyla eğilip selam verdi. Adamın dili sertleşmişti ve kelimeler ağzından daha zor çıkıyordu. ''Evimi Shangguan Lik'ti. Ben onun kuşçu han.'' Ayrım sonu sayfa 617.